Ayrım 16, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 169. Fethullah'ın dilinden rehberi Said-i Kürdi. Fethullah Gülen tahsilini tekke ve medrese olarak açıklarken, asıl ismi Said-i Kürdi olan Said-i Nursi için metiyelerini sıralaya sıralaya bitiremiyordu. Evet, kendimi herhangi bir ad, unvan ve fonksiyonun insanı olarak görmediğim gibi, Bediüzzaman'a talebe olabilmeyi, o şerefi elde edebilmeyi, cana minnet bildiğimi de arz etmek isterim. Bediüzzaman benim değerlendirip kabul etmem bir mana ifade edecekse, çağın en büyük müttefiki, İslam'ın ve insanlığın dertleriyle muzdarip, çilekeş bir aksiyon insanı, hayatını gayesine adamış bir ilim, mana, iffet, istina ve hizmet kahramanıdır. Fethullah Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının ikinci cildinde Kürt Said'den inkılapçı yani devrimci bir ruh diye bahsediyor. Hava kadar su kadar inkılapçı ruhlara ihtiyacımız var şeklindeki açıklamasından sonra Said'in inkılapçı bir ruh gibi ortaya çıktığını anlatıyordu. İnkılapçı ruhlara muhtacız, hava kadar su kadar ihtiyacımız var inkılapçı ruhlara. Kendini yenilemesini bilen ve bildiğini yeni yeni komprimeler halinde takdim etmeyi beceren insan yokluğudur ki, bugün fikir ve kültür hayatımızı iflasa sürüklemiştir. Düşünün ki asırlarca bizde tasavvuri mantık okutulmuştur. Bizim talebelik dönemlerimizde de aynı mantık okutulurdu. Hatta İsa Goci ve Muni Tullab gibi mantık kitaplarını ben de birkaç kere okuttum. Halbuki bu dönem zarfında Batı'da Bacon ve Russell gibi düşünür ve filozoflar değişik mantık süreçlerini aşarak tatbiki mantığa, hatta riyazi mantığa ulaşmışlardı. Gariptir, biz uzun zaman Yunan'dan kalma bir kısım eski şeyleri heceleyip durmuşuzdur. İşte böyle bir dönemde Bediüzzaman gibi inkılapçı bir ruh çıkıyor ve mantık adına Kızıl İcaz adlı eserini yazıyor. Ve bu eserini bazı tembel zihinleri düşündürmek için yazdığını söylüyor. Ne var ki o dönemin tembel ruhları bir türlü bu inkılapçı ruhun eserini kabullenemiyor. Kabullenmek bir yana, Aristo mantığına takılıp kalmış bu ruhlar farklı şeyler söylüyor diye Bediüzzaman'a cephe alıyorlar. Gülen Arapça öğreniminin şeriat ilimlerini öğrenmeye vesile olacağını söylüyor. Kaht-ı rical yani adam kıtlığı, değerli devlet ve siyaset adamlarının yokluğu bütün üniversite ve fakültelerimiz içinde geçerli diyordu. Bu durumda her fırsatta onun elini öpen, onu övme yarışında birbirinden aşağı kalmayan Bülent Arınç ve diğerleri, Gülen'in adam kıtlığı var, değerli devlet ve siyaset adamları yok sözleri karşısında ne diyecekler? Küçük Dünyam adlı kitabında Said-i Kürdi'nin kendisine selam gönderdiğini işittiğinde ayaklarının yerden kesildiğini açıklıyordu. 40. hoca bana Selahaddin ve Hatem'e Bediüzzaman Hazretlerinin yanından birisi gelmiş. Akşam sohbet yapacak, oraya gidelim dedi. Teklifini hemen kabul ettik. Çünkü Bediüzzaman'ın yanında bulunmuş bir insanı ilk defa görecektik. Bu da bizim için çok cazip ve orijinal bir hadiseydi. Mehmet Şergil'in terzi dükkanına geldik. Burası iki kilimden daha genişçeydi. İlk gece veya ikinci gece orada bulunanlardan aklımda kalan isimlerden bazıları Mehmet Şevket Eygi, Esat Keşafatoğlu ve Osman Demirci'dir. Şevket Eygi yedek subaylık yapıyordu. Esat Keşafatoğlu ise o sırada üsteğmendi. Bediüzzaman Hazretleri Muzaffer Arslan'a şarkı bir dolaş gel demiş. O da Sivas, Erzincan ve Erzurum'u dolaşmaya gelmişti. 15 gün kadar Erzurum'da kaldı. İlk gece hücumat-ı sitte okundu. Ertesi gün 5. şuadan ders yapıldı. Bizimle gelen mollalardan bazıları oradaki tevillere itiraz ettiler ve bir daha gelmediler. Fakat anlatılanlar beni iyice sarmıştı. Bilhassa Muzaffer Arslan'ın bir sahabe hayatı yaşaması, sadeliği ve samimiyeti bana çok tesir etti. Ben zaten sahabe aşığı bir insandım. Onu görünce işte aradığım insanları buldum dedim ve bir daha da ayrılmayı düşünmedim. Muzaffer Arslan'ın pantolonunun iki dizi de yamalıydı. Ceketi de işte ona göreydi. Tabii ki bu sadelik bana apayrı duygular ilham ediyordu. Osman Hoca olsun, Sadi Efendi olsun beni vazgeçirmek için çok uğraştılar. Bilhassa Osman Bektaş Hoca'nın gözde talebesiydim ve ilmine de itimadım vardı. Ancak risaleler aleyhine konuştuğu şeyler bana hiç tesir etmemişti. Çok iyi sardırmıştım. Muzaffer Arslan orada bulunduğu müddet içinde her gün geldim. Zaten uğurlamak için tren istasyonuna 5 kişi gelmiştik. Mehmet Şergil, Zeki Efendi, 40. Hoca, Hatem ve bir de ben. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Fakat kısa bir müddet zannediyorum. Üstad'dan Erzurum'a bir mektup geldi. Mektup kime hitaben yazılmıştı? Üstad bu mektubu kime dikte ettirmişti hatırlamıyorum. Fakat selam gönderdiği isimler vardı. Sonunda Fethullah ile Hatem'e de selam diyordu. Ben adımın zikredildiğini duyunca ayaklarım yerden kesildi zannettim. O kadar sevinmiştim. Hayatımda o derece sevindiğim çok az vakidir. Şimdi o mektup nerededir, kimdedir onu da bilmiyorum. Ancak bu bana yetmişti. Sohbetlere gitmeyi bir daha terk etmedim. Bizim oralarda, Erzurum'da, 1001 hatim okudur. Yapılan her hatim için bir dua, bir de umum için bir dua yapılır. O sene yapılacak umumi dua Regaip Kandili'ne denk geldi. Hazırlandık ve Lala Paşa Camisi'ne gittik. O gecelerde camide yer bulmak da zordur. Herkes birbirinin sırtına secde eder. Cami bu kadar kalabalık olur. Ben caminin hünkâr mahfiline çıktım. Namazdan sonra içime bir arzu, bir iştiyak ve bir ateş düştü ki tarifi mümkün değil. Yana yakına yalvarıyorum. Allah'ım, bahtına düştüm. Beni de bu arkadaşların arasına kat. Onlardan biri olayım. Bu hizmetle bütünleşeyim. Dıştan gelip giden insan olmayayım. Kendimi de hizmete vakfedeyim. O gün sabahlara kadar yalvardım. Hayatımda böyle bir hal içinde duaya ya bir kere ya da iki kere muvaffak olabilmişimdir. Çığlık oldum inledim, sabaha kadar gözyaşı döktüm. O gün Rabbimden sadece bunu istedim.
Ve Fethullah'ın duası kabul oldu. O gün salya sümük ettiği dualar kabul oldu ve Fethullah o günden sonra Kürt Said'in müritleri arasına katıldı. Önce MIT ile ardından SİHA Türkiye masası şefi Graham Fuller ile tanıştı. Bundan gayri SİHA'nın açtığı yoldan ilerleyecekti. Ankara DGM'de hakkında dava açılınca mahkemeye bir yazı gönderdi. ''Ben Said-i Nursi'nin talebesi değilim, hatta onu sevmem de.'' 29 Temmuz 2016 tarihli posta.com.tr'de yer alan bir habere göre Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski öğretim üyesi Profesör Doktor Sabri Çolak darbe gecesi tutuklanmıştı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim diyerek propaganda yaptığı ileri sürülen Çolak, sorgu duruşmasında ise Fethullah Gülen'e olan saygım ve sevgim bitmiştir diyordu. Ne garip bir örgüt değil mi? En ufak bir sıkışmada birbirlerini hemen satıyorlar. Bakın sevmediğini, onaylamadığını iddia ettiği Said hakkında Gülen daha neler anlatıyor. Dış görünüş itibariyle sade ve basit görünen Bediüzzaman, gerek düşünce hayatında gerek aksiyonunda hemen her zaman başkalarında bulunmayan engin bir karakter sergilemiştir. Onun insanlık için en hayati meselelerde bütün insanlığı kucaklayışı, küfür, zulüm ve dalalete karşı tiksinti duyuşu, her yerde istibdatla savaşı, hatta bu uğurda hayatını istihkar edercesine vefası ve cihan mertliği ve ölümü gülerek karşılaması onun için normal davranışlardı. Gülen'in Ermeni Said'e övgüleri sayfalara, kitaplara sığmaz. Tamamını bir tarafa bırakarak birkaç paragrafa daha yer verelim. Bazı kimseler görmemezlikten gelseler de gerçek şu ki, Bediüzzaman çağdaşlarınca kendi kuşağının en ciddi düşünürü ve yazarı kabul edilmiş, kitlelere hem bir sözcü hem bir önder olabilmiş, ama katiyen kendini beğenmemiş, gösterişe girmemiş ve hep alayişten uzak kalmaya çalışmıştır. Evet, Bediüzzaman milletin fikri seviyesizliklerle sürüm sürüm yaşadığı ve içtimai dertlerin birer buhran halini aldığı, ülkenin hemen her yanında ürperten yüzlerce hadiseyle yüz yüze kaldığı, her tarafta İslami ve milli değerlerin enkaz enkaz üstüne yıkılıp gittiği ifritten bir dönemin, düşünen, çareler arayan, teşhis ve tespitlerde bulunan, sonra da bu rahatsızlıklara reçeteler sunan bir hekim olmuştu. O upuzun ve karanlık yılların hazırlayıp sahneye sürdüğü dünya kadar felaket altında didinip duran talihsiz nesillerin imansızlık, dalalet ve şüphe vadilerinde bocaladığını, kurtulmak istedikçe daha derin buhranlara gömüldüğünü gören, hisseden, görüp hissettiklerini vicdanının derinliklerinde duyan bir insan olarak ilk günden itibaren hep mütehayyit yaşadı. O gençlik döneminde çevresine sunduğu ilk defa solukları sayılan eserlerinden, mahkemeler, zindanlar ve sürgünlerle geçen çileli bir hayat içinde inkişaf eden, gelişip olgunluk dönemi kitaplarına kadar hep o seviyeler üstü seviyesini korumuş ve her zaman dahiyane konuşmuştur.
Fethullah Gülen kendisine sorulan Bediüzzaman için Van Gölü'ndeki bir adayı göstererek, "Bana şu adayı versinler, yanıma alacağım 11 talebe ile bütün dünyaya meydan okuyabilirim" dediği söyleniyor. "Bu doğru mudur? Doğruysa nasıl olur?" şeklindeki soruya şöyle cevap veriyordu.
"Büyük insanlara birçok söz isnat edilir, ancak bunlar hakkında tam ve sağlam bir kanaate varmak için o sözü bazı kriterlere tutmak icap eder. Bunların başında sözün isnat edildiği zatın eserlerine müracaat etmek gelir. Kitaplarında ve eserlerinde varsa kabul edilir. Tabii yoksa kabul edilmez diyemeyeceğim. Evet, ikinci şıkta biraz daha hassas davranmak icap eder. Bana göre böyle bir sözü Bediüzzaman Hazretleri söylemiş olabilir ve eğer söylediyse muhakkak doğrudur. Ancak şahsen ben kitaplarında böyle bir söze rastladığımı hatırlamıyorum. Bununla beraber Bediüzzaman gibi bir insan dünyanın neresinde olursa olsun insan yetiştirdiği takdirde o her zaman dünya ile oynayabilir. Tabii ki bu gibi meselelerde zaman ayarlaması, yapılmak istenen işin çapına göre hesap edilmelidir. Hazreti İsa cihan kapılarını yetiştirdiği 11 insanla zorladı, imparatorlukları dize getirdi. Ne var ki bu mesele kendisinden sonra asırlarca devam eden belli bir zaman dilimi içinde vücuda geldi. Efendimiz bir kadın, bir köle ve bir insanla başlattığı bu işte kısa zamanda yeri yerinden oynattı. Başlangıçta kimse böyle bir neticeye ihtimal bile vermiyordu. Haddimi aşarak ben de aynı şeyi söylüyorum. 5-10 insanla cihanı fethetmemiz mümkündür. Kaldı ki o büyük zatın açtığı çığırın mahiyeti bugün ortadadır. Ve şimdiye kadar olanlar da ileride olabilecekleri ihtar mahiyetindedir.
Burada Gülen'e bir iyilik yaparak körü körüne Said'in izinden gidip sık sık yanılmasını önleyelim. Hazreti İsa'nın 11 değil 12 tane elçisi vardı. Bunlar Matta İncili 10:2-5'e göre Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andrea, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'yı sonradan ele veren Yahuda İskariot. Gülen'e İsa'nın havarilerini bu şekilde hatırlattıktan sonra aklımıza takılan şu soruya cevap bekleriz. Ne demek bir kadın, bir köle ve bir insan? Kadın ve köle insan sınıfına girmiyor mu? Ve açıklayalım. Gülen örgütünde kadın insan olarak kabul edilmiyordu. O nedenle de Gülen İslam'ın ilk Müslümanlarından olan Hazreti Hatice için insan tabirini değil kadını kullanıyordu. Zeyd bin Harise de ilk Müslümanlardandı. İslam'ı kabul ettiğinde Hazreti Muhammed'in kölesiydi. O nedenle çarpık zihniyetiyle Gülen onu da insan sınıfına almıyordu.
insan olarak kabul ettiği Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Hazreti Ali. Fetullah Kadın ve Türban. Fetullah Gülen önce Abdülfettah Şahin, daha sonra M. Fetullah Gülen adıyla yazdığı, Tövbe yayınlarından çıkan ve Pırlanta kitap serisi olarak sınıflandırılan Ölçü veya Yoldaki Işıklar adlı kitabında kadınları üç gruba ayırıyordu. Üç çeşit kadın vardır: sokak kadını, zevk kadını, ev ve hizmet kadını. Hafif meşrep sokak kadını çamura düşmüş cevhere benzer. Zevk kadını göz bağcı iblislere. Ev ve hizmet kadını ise sonsuzluk soluklayan cennet hurilerine. Fetullah Gülen kadınları bu şekilde sınıflandırırken ikinci dirilişi gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren, ışık evlerinde kalan gençlere sabah namazından sonra eller aşağıya doğru çevrilerek şu dua yaptırılıyordu: Allahümme ecirne min şerri nisa, Allahümme min belain nisa, Allahümme ecirne min fitnetin nisa. Yani Allah'ım kadınların şerrinden, Allah'ım kadınların belasından, Allah'ım kadınların fitnesinden bizi koru ve esirge. Peki Fetullah'ı medyada pompalayan hatun kişiler bu sınıflamalardan ya da korunulması gerekenlerden hangisine giriyor derseniz, onun cevabı hiç yok. Fetullah Gülen gerek dini düşünceleri gerekse prensiplerinden dolayı kadınlarla hiçbir şekilde muhatap olmadığını her ortamda beyan ediyordu. Hatta bu özelliğini Küçük Dünya adlı kitabının 111. sayfasında şöyle anlatıyordu: Bu arada İmam Hatip Okulu'nun yapımına başlandı. Taban döşemelerini toplamaya Ali Rıza Güven Bey'de ikimiz gittik. İstemediğim halde bir kadınla da muhatap olmak zorunda kalmıştık. Hatta Ali Rıza Bey dönüşte bana şöyle demişti: Hocam, sizi çok takdir ettim. Prensipleriniz, dini düşünceleriniz, fakat burada yaptığınız fedakarlık doğrusu bizi çok mütehassıs etti. Fakat ben İmam Hatip Okulu hatırına o gün bana zor gelse de prensibimden taviz vermiştim. Bu da Ali Rıza Bey'i duygulandırmıştı. İşin garibi o kadından hiçbir şey alamamıştık. İmam Hatip Okulu için bile kendisini son derece zorlayarak güçlükle bir kadınla muhatap olan ve ondan hiçbir şey alamayan Fetullah Gülen, 1. Amerika hicretindeyken Nevval Sevindi'den duygularını açıkladığı bir mektup alıyor. Bu mektupta Nevval sadece duygularını iletmiyor, aynı zamanda görüşmek istiyordu. Nevval Sevindi'nin duygularını kaleme dökerek görüşmek istediği kim? Ders verirken bile erotik çağrışım yapmasın düşüncesiyle sakal bıraktığını söyleyen, kadınlara yüzüne bakmamalarını ihtar eden Fetullah Gülen. Böyle bir görüşme gerçekleşir mi, olur mu hiç? Ben de öyle düşünmüştüm. Bir de ne görelim? Bu kez bu kadından bir şey alacağına inanmış olacak ki Nevvel'e gel gayrı diyordu. O da bu cevap üzerine uçağa atladığı gibi soluğu New York'ta alıyordu. Bu mutlu anı Nevvel'den dinleyelim. Uzun süredir yaptığım ve Türkiye'de gerçekleşemeyen görüşme talebini nihayet kabul ettiğini söyleyince hemen New York'a uçtum. Kendimi zihnen buna hazırlamıştım dediği için heyecanlanmış ve hemen gitmek istemiştim. Kendisiyle 2 gün sohbet edip birlikte zaman geçirdim. Nevval Sevindi, Fetullah Gülen ile New York Sohbeti adlı kitabının 13. sayfasında bunları anlatırken, 1. sayfada ise sıcak ve soluklu ilişki günden güne gelişti, tanıştık diyordu. Bu tanışmanın, sıcak ve soluklu ilişkinin başlamasının ardından Fetullah'ta birçok değişim göze çarpmaya başlıyordu. Bunların en çarpıcı olanlarından birisi de başörtüsü konusunda gelişiyordu. Gülen Sonsuz Nar adlı kitabında başörtüsü için ağlayıp feryat ederken çığlıkları arz-ı aleme yayılıyordu. Ah benim Türkistan'daki kardeşlerim, ah benim Afganistan'daki kardeşlerim, kim bilir yine hangi bacımın başörtüsüne el uzatıldı. Gülen'in Fasıldan Fasıla adlı kitabında ise türban hakkındaki düşünceleri şöyleydi: Türbana çağ dışı diyorlarmış, eğer bununla başörtüsünü kastediyorlarsa doğru. Neden? Çağları aşan bir kıyafet de ondan. Günümüz dünyası ondaki hikmet harikasını kim bilir ne kadar sonra idrak edecek. Fetullah Gülen, Bahçeli Evler Camisi'nde gerçekleştirdiği pazar sohbetlerinde yaptığı konuşmalarında ise şu görüşleri savunuyordu: Bir bacımızın türbanını çıkarttıklarında kıyamet kopar. Çünkü çok alışmış ve onunla bütünleşmiş, onu dinin bir emri olarak saymaktadır. Onu çıkardığı zaman dinin bir yanının yıkılacağına inanır. Çünkü türbanı İslam şuuruyla, İslam anlayışıyla takar.
Daha önceleri böyle konuşan ancak karşısında Nevvali görünce dinin emri, dinin bir yanının yıkılması, İslam şuuru, İslam aşkı gibi kavramları unutan, bu kavramlara ters perende attıran Gülen, çark üstüne çark ederek bir rüzgar gülü edasıyla ona şu cevabı veriyordu.
Başörtüsü de aynı şekilde üzerinde durulacak usul, yani imanın ve İslam'ın esaslarından, şartlarından değildir.
Gülmeyin. Hiçbir şey olmamış gibi yapın ve dinlemeye devam edin.
Bunlardan dolayı insanın adeta dinin dışında tutulması dinin ruhuna aykırıdır. Bu konuda dayatmalar, ısrarlar ifrattır ve zorlamadır. Gönülde sevgi önemlidir.
Fetullah'tan bu şekilde fetva alan ve yan yana fotoğraflar çektiren Nevval, hızını alamayarak hiç de estetik olmayan vücudunu bir dergide sergiliyordu. Nevval'in fotoğraflarının yayımlanmasının ardından kısmeti açılıyor ve hak ettiği yere Samanyolu TV'ye geçiyordu. Nevval Gülen cemaatinin yayın organı görünümünde olan Samanyolu'nda haber yorumu yapıyor ve bazı programları sunarak cemaatin eğitilmesinde önemli katkılar sağlıyordu. Nevval engin düşüncelerini şimdi de Halk TV'de sergiliyor.
16. ayının sonu. Sayfa 179.